Ayrım 9.
Arapların aşk konusundaki en şöhretli bilir kişisi olan İbn Hazım şöyle demişti: aşk istihza ile başlar, içtenlikle sona erer. Milattan sonra 622'de başlayan İslami döneminin ilk yüzyılı içinde Mekke ve Medine'de kadınlar müzik aracılığıyla yeni ruh halleri yaratarak duygularına başka bir boyut eklediler. Bunun çalkantılı bir dönemde gerçekleşmiş olması, insanların eski adetlere ilgisini kaybetmeye başladığı ve yenilerine endişeyle yaklaştığı bir döneme rastlaması tesadüf değildi. Şehirlerde refah hüküm sürüyordu. İnsanlar kendilerini zevke ve sefaate vermiş, etraflarındaki tehlikeleri unutmak için deli gibi çırpınıyorlardı. Şarkıcılar kadiri mutlak idi, tıpkı bugünün pop yıldızları gibi. Varlıklı kadınlar geleneksel özgürlüklerin sınırlarını genişletiyor, taliplere evlilik öncesinde koşullar dayatıyor, kadınların evlilikte köle gibi davranması gereğine ilişkin her türlü imayı reddediyorlardı. Peygamberin amcasının oğlu Hazreti Ali'nin torunu olan Sükeyne de bu özgür ruhlardan biriydi. Ne peçe takıyor ne de kocasına itaat ediyor, bunun yerine düşünce ve müzik merkezi toplantılar düzenliyordu. Nüfuzlu kişilerin bir araya geldiği bu toplantıların Arapça adı meclis idi. Şairleri ve şarkıcıları dinleyerek yasak şarap ya da daha az sakıncalı bir tür mayalanmış içki olan nabit içmek isteyen paralı genç erkekler bu toplantılara çok rağbet ediyordu. Sükeyne kendisi ve arkadaşlarıyla gece vakti çölde buluşması için zamanın en meşhur şarkıcısı Ömer bin Ali Rabia ile sözleşiyor, şafak sökene kadar topluca oturup konuşuyorlar, duygulardan söz ediyorlardı. Ömer'in şarkılarının ana teması duygulardı. Kadınları şarkılardan uzak tut, çünkü şarkı zinaya davetiyedir diyordu bir atasözü. Ömer aynı zamanda pek çok kadına kalbini kaptırıyor, yanında olmayanlar için de asla feryat etmiyordu. Ah ne çok kız sevdi bu gönlüm, hepsinden ayrı kam aldı, hiç kinlenmedi bu gönlüm. Kadınların onda uyandırmak istedikleri tutku pek böyle bir şey değildi elbette. Ömer'in şarkıları kadınların serzenişleriyle dolup taşıyordu. Hayatlarını daha ilgi çekici kılmak istemişti bu kadınlar. Ama bu onlara aynı zamanda daha çok üzüntü getirmişti. Ama cesaret şaşmaz biçimde hep beklenmedik sonuçlar doğurur. Zaten cesaretin tanımı da budur: beklenmedik şeylerle karşılaşmaya hazır olmak. Dinsel nitelikli ziyafetlerde yalnızca tamburinin hoş görüldüğü bu günlerde Mekke ve Medineli şarkıcılar İran'dan gitarın atası olan udu getirdiler. Ve şehvet uyandırıcı bir alet olduğu yolundaki itirazlara rağmen kocalar kendi zevkleriyle meşgul olduklarından seslerini çıkarmadılar. Bu aletin büyülü bir etkisi vardı. Şarkıcılar olağanüstü güzellikte genç adamlardı. Saçlarını omuzlarına bırakırlardı ki bu içki içtiklerinde alamet ederdi. Genellikle azat edilmiş kölelerdi bunlar. Tutsak edici aile bağlarından azadeydiler. Asilzadelerin gayrimeşru çocukları oldukları rivayet edilirdi. Ve başları her zaman yetkilileriyle beladaydı. Ama her zaman da kadın hayranlarının yardımıyla cezadan kurtulurlardı. Eski şarkılar savaştan bahsederken onlar sadece aşka dair şarkılar söylüyordu. Kadınlar şarkı sözlerinde kendi duygularını bulmak istiyorlardı. Kavmin ve ailenin ötesinde alternatif sadakat biçimleri arama işi bir kez daha dış yardım sayesinde gerçekleşebilmişti. İthal edilen tuhaf melodiler bu cüretkar tavrı bir esrar perdesiyle sarmalayarak tepkilere hedef olmaktan koruyordu. Ünlü şarkıcılardan biri olan İbni Muhriz, İran müziğini ve bu ülkenin aşkı kusursuzlaştırmaya, şehvi düşüncelere dalmaya, aşk sanatını bilmeyen bir hükümdarın hükmetmeye layık olmadığını anlatan masallara dayalı geleneği incelemek üzere İran'a gitmiş, sonra da Yunan müziğini öğrenmek için Suriye'ye geçmiş ve daha önce kimsenin duymadığı namelerle geri dönmüştü. Şehirlerde eski bedevi akımlarıyla, deve şarkısının düzensiz vuruşları gibi karışık olması koşuluyla yenilikler coşkuyla karşılanıyordu. Yabancı müzik tutkulu aşkın yeniden biçimlendirilmesinde mizahtan sonra etkili olan ikinci unsurdu. Ve daha pek çok böyle olacaktı. Tıpkı Afrika ve Amerika kaynaklı müziğin günümüzde olduğu gibi. Arapların aşk düşüncesi Fransız trabadurlarında filozoflar aracılığıyla değil müzik aracılığıyla ulaşmıştı. Pirene dağlarının hangi tarafında yaşarlarsa yaşasınlar, müzisyenler birbirlerini anlıyordu. Ruh halleri düşüncelerden daha bulaşıcıdır çünkü. Trabadur sözcüğü, Arapça müzik anlamına gelen tarap sözcüğünden türemiş olabilir. Kendilerini cinsiyetler arasındaki ilişkiyi yüceltmeye adayan bu kadınların benlik muhasebesi neticede İslami sofuluk tarafından susturuldu. Böylece tutku yeniden başka bir biçime bürünürülecekti. İzleyen yüzyılda bereketli Basra şehri benzer bir hafif meşrep belirsizlik çağı yaşadı. Değerler bir keşmekeş halinde birbirine girmişti, serbest düşünceler ve gevşek ahlakın havai zevklere karşı doğurduğu bağımlılık insanlarda duygusal bir vecd hali yaratıyor. Kadınlar arasında mistik tecrübeler gözleniyordu. Bu sefer de başka bir sapkın tipi çıkmış, kuşkuyla baş etmek için aşkı kullanıyordu. Bunların en meşhur olan Beşir bin Bürt öfkeli bir gençti ve ihtiyarladığında daha bile öfkeli olacaktı. İran asıllı yetenekli bir şairdi bu ve Araplar arasında kendini rahat hissetmiyor, takdir edilmediğini düşünüyordu. Nitekim halifenin canını sıktığı gerekçesiyle mahkum edildiği, kırbaç cezasının ardından ölmüştü. Dünyadan ve dünyanın düzeninden nefret ediyor, ahlaki değerlere ve dinlere inanmıyor, otoriteyi reddediyordu. Maddiyatçılık ile mutlak bir kurtuluş arayışı arasında kasılıp kalmıştı. İntikamını alabildiğine sivri dilli taşlamalarıyla alıyordu. Hasımlarına onlar hakkındaki düşüncelerini beyan eden şiirler yazmaktan çekinmiyordu. Seni kokuşmuş hayvanın oğlu, sivilceli, murdar, pis serseri seni. Etrafında gelişen daha bir yığın aykırı grup, akla gelebilecek hemen her şeyi sorguluyordu. Örneğin kimsenin tamamen haklı veya tamamen haksız olamayacağını ileri süren Mutezile Kelam Okulu, kelime anlamı ayrılanlar ya da ayrı duranlar idi. İki duruş arasında bir duruş önererek dogmatizme karşı çıkıyor, irade özelliklerini savunuyordu. Buna karşılık emin oldukları bir şey varsa o da tutkunun karşı koyulmaz bir fiziksel ya da kozmik bir güç olduğuydu. Aşk ihtiraslarının en yüce değer olarak göklere çıkarılması, hayal kırıklığının hakim olduğu böyle bir atmosfer içinde gerçekleşti. Beşir şarkılarında belirli bir kadına olan aşkını dile getirmiyor, genel olarak aşkın her türlü engele karşı koymaktaki azmini öven şarkılar söylüyordu. Bu onu en çok cezbeden mücadele türüydü. Sonra da kendi samimiyetsizliğiyle alay ediyordu. O kadar çok yalan söyledim ki artık doğruyu söylemeyi hak ettim. Tutkulu bir aşk bir çeşit isyan bayrağına dönüştürülmüştü. Basralı meşhur şairlerden bir başkası El Abbas bin El Ahnef sanki aşıklar kendilerini eziyet etmeye hevesli gizli bir cemiyetmiş gibi aşkın ihtirasını hissetmeyen kişinin içinde iyilik yoktur iddiasını ortaya atıyordu. El Abbas, Harun er-Reşid'in Bağdat'taki sarayına yerleşip bestelenmek üzere şiirler yazmaya başlayınca namı çılgınca yürüdü. Teorik olarak canının istediği her şeyi yaptırabileceği esir kızlara sefilce sevdalanan halife, hala sonsuz kudretinin menzili dışında kalan bir şeylerin var olduğunu hissediyordu. El Abbas ona tutkunun ulaşılmaz olana duyduğumuz özlem olduğunu açıkladı. Tutkumuzun yöneldiği eş aslında onun gerçek nesnesi değildi. Aşk insanın içinde taşıdığı bir zaafın işaretiydi ve deva bulması imkansız bir şeydi. Bedbah, lekesiz, paradoksal aşka dair şarkılar söylüyordu El Abbas. Sevgiliden uzak kaldığında mutluluğunun doruğa çıkmasından yakınıyordu. Aşk ile seks yollarını ayırıyordu. Karşılıksız bir aşkla seven ve iffetini koruyan kişi şehitlik mertebesine ulaşır. Kadınların idealize edilmesi gerçek hayatta gördükleri muameleyi elbette düzeltmiyordu. Tersine etten kemikten kadınların umudun kesilmesini temsil ediyordu bu. Aşkın ne olduğuna ilişkin metafizik tartışmalara ilgi duymayan, hazın tadına ıstırap çekmeden varmaktan başka bir şey istemeyen dünya erkeklerinin arzularına giydirecek daha pratik bir giysiye ihtiyaç duyduğu açıkça ortadaydı. Bu erkekler mutlu sonlar istiyordu. İsyankar tutkularla gelen sıkıntıları, esareti ve aşırılıkları değil, sevgi bağları onlara statü duygusunu bağışlayan cemaate duydukları bağlılıkla uyumlu olmalıydı. Sevgilinin bireyselliğine çok yakından burunlarını sokmamak işlerine geliyordu. Ebul Fereç el-İsfahani'nin Ölümü 967 Hikayeler kitabı bu insanların tavrını kelimelere döker. Jet sosyetenin ilk alametlerinden biriydi bu adam. Hoş tabiatıyla tanınıyor, her milletten insanla bir arada olmaktan hoşlanıyordu. Yüksek sosyetenin kıyılarında geziniyordu ve yanında mutlaka genç bir adam bulundurmak kaydıyla daima seyahat halindeydi. İsfahani, kadınların her zaman tabi bir rolde konumlandırılmasıyla aşkı tiyatrallikten, kederden, trajediden ve elemden kurtarmanın nasıl mümkün olduğunu gösterdi. Aşkı ehlileştirmeyi ve zararsızlaştırmayı sonradan gerinerek anlatılacak bir şey haline getirmeyi öğretti. Aşk sanki nostaljinin bir başka çeşidiymiş gibi. Böyle kolay ve yüzeysel ilişkileri cazip bulmayan erkekler içinse Kurtubalı İbni Hazım başka bir alternatif öneriyordu. aşk üzerine yazdığı Güvercinin Yüzüğü adlı kitap, hiçbir şey yolunda gitmediği bir hayatın tepe noktasında kaleme alınmıştı. Sürülmüş, ihanete uğramış, zulüm görmüş, soyulmuş, umutsuzluğa itelenmiş olmaktan şikayet ediyor, kaderin indireceği yeni darbeleri beklemekte olduğunu belirtiyordu. Müslüman İspanya ona göre kendi kendine zarar verme eğilimindeydi. Önerdiği çözümlerden biri aşka karşı yeni bir yaklaşımdı. Aşktan söz etmekteki amacı sadece ona övgüler düzmek değildi. Yıllar içinde 3 kez aşık olmuş biri olarak kendisi gibi adı sanı olan bir kişi için yakışıksız kaçabileceğini bilse de bir bilgin olmasının yanı sıra halifeye vekillik etmişliği de vardı. Kitabında kendi mahrem tecrübelerini tahlil ediyordu. Aşkın yaşamı tazelediğini söylüyordu. Ayrıca açgözlüleri cömert, hödükleri kibar, aptalları bilge yaptığını, sihirli bir şekilde her türlü kusuru bir meziyete dönüştürdüğünü, dolayısıyla herkesin sevilmeyi ümit edebileceğini söylüyordu. Dünyada aşık iki insanınkinden daha büyük mutluluk olamazdı. Cinsel ilişkiyi aşkın vazgeçilmez bir parçası olarak yüceltiyordu. Devreyi tamamlayan ve aşk akımının serbestçe ruhun içine akmasını sağlayan şeydi bu. Fakat İbn Hazım'ın düşüncelerindeki asıl yenilik, aşkın bir sakinleştirici veya kişisel bir avuntu olmaktan çok daha öteye gidebileceğine, onu hayatımızdaki en önemli şeyi yapan esas nedenin de bu olduğuna inanmasıydı. İbn Hazım yeni bir yöntemle aşkı hayatın merkezi deneyimi haline getirmek istiyordu. Normal olarak diyordu, insanlar aşk sözcüklerini maske gibi kullanırlar. Olmadıkları bir şey gibi görünmeye çalışmak için. Halbuki bunun tersi de mümkündü. Aşk insanlara gerçekte ne olduklarını gösteren bir dizi ayna yerine geçebilirdi. İbn Hazım'ın kitabı, insanların aşkta kullanılan sözcük ve eylemlerin ne anlama geldiğini çözmelerine yardımcı olmak için yazılmıştı. Ve İbn Hazım bu anlamın açık olmasını istiyordu. Özünde gayet basit olan ifadelere esrarlı anlamlar yükleyen geleneğe karşı çıkıyordu. Her ne kadar kendisi bir uzmansa da uzmanlara güveni yoktu. Ona göre sihirli çözüm, iletişimin olabildiğince açık tutulmasıydı. Hakikat diyordu, mümkün olan en sade biçimiyle kavranmalıdır. Derin ilahiyatçıların gereğinden fazla inceltilmiş açıklamalarına kulak asmadan. İnsanların bunca zekalarına rağmen kendilerini kıskıvrak bağlamaları yanlıştı. Gerçi duygusal anlarında kendisinin de aşkı tadına doyulmaz bir illet, son derece arzulanır bir hastalık olarak adlandırdığı olmuştu ama yine de aşkı insanın kendine dönük arayışının bir parçası olarak görüyor ya da öyle olmasını istiyordu. Aşkı ilk kez sarışın bir kölede bulduğu ve onu hiçbir zaman tamamen unutamadığı için her ne kadar yalnızca sarışın kadınlara aşık olabiliyorduysa da birisinin onda ilgi uyandırması için uzun bir tanışıklık dönemi ve uzun sohbetler gerekiyordu. Kadın ruhunu anlamaya heveslenmek pek çok erkeğin kapalı tutmayı tercih ettiği bir kapıyı açmak demekti. İbn Hazım, Zahiriye diye anılan ve İslam'ı daha kolay anlaşılır hale getirmeyi amaçlayan bir mezhebin takipçisiydi. Yüceltilmiş aşktan dem vuran Bağdatlı şairlerin başında gelen ve Çiçeğin Kitabı adlı erotik antolojinin yazarı olan İbn Davud, bu mezhebin kurucusu İsfahanlı Davud'un oğluydu. Bir başka Zahiriye mensubu, İspanya'da doğan ve önemli etkiler bırakmış Müslüman düşünürlerden biri olan İbn Arabi, kendisinin de bir takım hayranlık uyandırıcı kadınların etkisinde kaldığını belirtiyor. Özlemlerin Kökeni adlı eserinde aşk sayesinde kazanılan bu içgörünün insanı nereye götürdüğünü anlatıyordu. Gönlüm bütün rüzgarlara açık, ceylanlar için bir mera ve Hristiyan keşişler için bir yuva. Bir mabet ki orada herkese yer var. Puta da, Mekke yolcusunun kara taşına da ve Eşar-ı Hamse tabletine ve Kur'an'a da. Aşk dinidir benim dinim. Rabbin kervanları ne yana dönerse dönsün, aşk dinine inanarak ve ona iman edeceğim. Böylece dünyanın sadece bir köşesinde görece kısa bir süre içinde geliştirilmiş, birbirine benzemeyen 5 ayrı tutkulu aşk çeşidine değinmiş olduk. Cinsel arzular, duygular, fanteziler ve içgüdü adı altında topladığımız her şey hiç kuşkusuz daha binlerce değişik şekilde bir araya getirilebilir. Bir süreliğine bile olsa özgüven dediğimiz o daha da kaypak duyguyla ödüllendirilmesi halinde ise aşk sadece kişisel bir sır olmaktan çıkıp kamusal bir güce dönüşür. Dolayısıyla her şeyi başlatmış olan oyuncu ilişkiler kahkahadan fazlasına gibidir. Oyun oynamak, kişinin görev ve gerekliliklerinden kendine geçici olarak azat etmesi demektir. Sonucu belirsiz olduğu için gönüllü olarak riske girmeyi ve heyecanlanmayı içerir. Rol yapmak, alternatif olasılıklardan aldığımız bilinçli zevke ve hiçbir zaferin nihai olmadığı bilgisine dayanır. İngilizce'deki win, kazanmak kelimesinin arzulamak anlamına gelen Hint-Avrupa kaynaklı wen kökünden, los, kaybetmek kelimesinin ise serbest bırakmak anlamındaki los kökünden türemiş olması tesadüf müdür? Kazanma kaybetme oyunları oynamamız özgürlük zanaatine elimizi alıştırmanın bir yolu olamaz mı? İspanyolca'da kazanmak kelimesinin karşılığı olan ganar, got şeklinde gıpta etmek, göz dikmek anlamına gelen ganandan türemiştir. Perder, kaybetmek kelimesinin kökeni ise Latince'deki perdere kelimesidir ki özgün anlamı tamamen elden çıkarmaktır. İdealine sahip olmak istemeyen, kaybetmek için oynayan büyük aşık, savaşta ve işte bütün meselenin alelade bir sahip olma çekişmesinden ibaret olmasına karşın aşkta önemli olanın oyunun kendisi olduğunu keşfetmişti. Oyun oynamaya hevesli olmak yaratıcılığın ön koşullarından biridir. Aşk, yaratıcılığı sekteye uğratan bir şey olmak şöyle dursun, yaratıcılığın bir dalıdır. Hikayelerin beşinde de bir yerlerden çıkıveren bir yabancı vardır. Bu da hiç şaşırtıcı değildir. Çünkü aşk daima yabancı olana uzanır. Benzersiz olanı, başka kimselere benzemeyen insanı arar. Ama sonunda ürkütücü olanı bildik olana dönüştürür. Eski zamanlarda aşıkları en çok korkutan şey herhalde yalnızlıktı. Günümüzde ise durağan bir ilişkiye kısılıp kalmak yalnızlıktan bile kaygılandırıcı bir durum haline aldı. Yeni tecrübelere, bilinmeyene, yabancılara duyulan açlık bugün her zamankinden fazla. Bu yüzdendir ki iki sürgünün güvenli ve kendine yeterli bir aile oluşturmak üzere birleşmesi artık tatminkar bir çözüm olamıyor. Modern dürtüler insanları daha geniş bir yaratıcılığa çağırıyor. Yabancı olanın karşısında büyülenmek tıpkı oyun gibi yaratıcılığa doğru atılan bir adımdır. Tarihin büyük bölümünde aşk, bireyin ve toplumun sürekliliğine yönelik bir tehdit olarak değerlendirilmiş, çünkü süreklilik genellikle özgürlükten daha değerli sayılmıştır. 1950'lerde bile Amerika'daki nişanlı çiftlerin dörtte biri sırılsıklam olduklarını, aşık olduklarını beyan ediyorlardı. Fransa'da ise bir grand amour yaşamış olduğunu öne süren kadınlar tüm kadın nüfusun üçte birinden azdı. Bundan 40 yıl sonra Fransız kadınlarının yarısı hayatlarındaki erkeğin yeterince romantik olmadığından yakınmakta, hiç değilse seni seviyorum demeyi daha sık akıl etmelerini istemektiler. Çoğunluğun görüşü modern hayatın ateşli tutkulara eskisi kadar izin vermediği ama zaten bu açıdan bir altın çağın da hiç yaşanmamış olduğu yolunda. Umutsuzluğa kapılan pek çok kimse hayvanlara ve spora bağlılıklarının insanlara duyduklarından daha tutkulu olduğunu söylüyor. Rusya'da Glasnost'un ilk yıllarında evlenme gerekçelerinin sıralandığı 18 maddelik listede aşk yeni evli çiftler tarafından doldurulmuş olmasına rağmen ancak 5. sıraya yerleşebilmişti. Bu demeye geliyor ki aşk sanatında ustalaşmak için insanların daha çok uğraşması gerekiyor. Aşk henüz tamamlanmamış bir devrim. Avrupa'da yaklaşık 10 asırlık bir süre boyunca Arap aşkının iki temel bileşimi yankı buldu. Kadınların yüceltilmesi ve aşık ruhların tek bir ruh halinde kaynaşması. Partnerlerini oldukları gibi tanımayı ve iyi kötü bağımsız bir varoluşu sürdürmeyi isteyenlerin özlemini dindirmek açısından bunların her biri diğeri kadar yararsızdı. Vaktiyle yüceltme, sevginin bitimliliği karşısında şairane bir cevap gibi görünmüş, kaynaşma ise yalnızlığa romantik bir çözüm sunmuştu. Her iki durumda da aşk bir çare olarak kullanılıyordu. Çünkü dünya günah, suçluluk ve utanç duygusunun hakim olduğu ve insanın ilahi mükemmeliyeti yakalamaktan aciz, yetersiz bir varlık olduğuna dair feryatların dinmediği, insanlığın kusurlarını deşmek için aralıksız kendini dinlediği bir tarihsel dönemden geçmekteydi. Böyleyken aşk, insanların kendilerini daha iyi hissetmesini sağlamakta olsa olsa diğer tüm folklorik çareler kadar yararlı olmuştur. Ne daha çok ne daha az. Yüzyıllar boyunca konu olduğu tüm deneylerden sonra tutku hala ilk günkü kadar geçici görünüyor. Oysa yalnızlık imparatorluğunun sınırlarını genişletmeyi sürdürmekte. Anne ve babasına ait aşk düşüncesinin karşısına bir alternatif koymaya çalışan Mandarin'in seçme şansı romantik aşka dönüş yapmakla sınırlı değil. Kendisi gibi eğitimli kızlarla çalışmalar yapan sosyologlar, halinden hoşnut olmakla yetinmek istemeyen, ara sıra biraz yakıcı, erotik bir sosla tatlandırılacak dengeli bir hayata fit olmayan bu çocuklarda gördükleri sinizmden kaçma özlemini daha iyi tanımlayabilecek bir terim bulmakta güçlük çekiyorlar. ama hayatı güzelleştirmek istiyoruz derken ve aşkı bir sanat olarak nitelerken kızların aklından geçen şey üreme sanatı değil. Geçmişe ilişkin gerçekleriniz ne kadar amansız olduğunu biliyorsanız geçmişe başvurmanız yeterli olmaz. Onlara yepyeni bir aşk sanatı icat etmek istiyorlar. Ve bunu yapmanın mümkün olduğunu gösteren pek çok örnek var. Mamafi her icat yeni katkı maddelerini gerektirir. Ya da en azından artık safra haline gelmiş bazılarından kurtulmayı. Zamanın en çok aşındırdığı tavan arasına kaldırılma zamanı çoktan gelmiş olan inanç, çiftlerin birbirlerinden başka güvenecek kimseleri olmadığı inancıdır. Ve bu da modern toplumun insanları yalnızlığa mahkum ettiği iddiası kadar mesnetsizdir. Kızlarla erkeklerin bir arada eğitim gördükleri ve okul yıllarında daha önce iki cins arasında mümkün olmamış bir arkadaşlık çeşidi geliştirdikleri günümüzde aşkın başka biçimlere bürünme şansı vardır. Bu biçimlerin neye benzeyebileceği, başka tutku olasılıklarının birer birer incelenmesiyle açığa kavuşacaktır. Fransız rahibelerin idaresindeki bir okula gönderilen, evinde kendisine adab-ı muaşeret öğretmekle görevli matmazeller bulunan ve tatillerde aksanını mükemmelleştirmesi için Fransız ailelerin yanına giden bir İspanyol kızı büyüdüğünde neye benzer? Sokakta karşınıza çıktığında fark etmeden geçemeyeceğiniz birine. Alicia Ivars'ın sırtında her zaman müthiş giysiler var. Ama bunlar asla en son Paris modası değil. Tamamen kendi özgün üslubuna uygun şeyler. Genç kızlığını Fransız-Alman felsefi jargonu eşliğinde sarhoş olup Bergson'un, Bachelard'ın, Fischer'in, Shiva'nın, Calvo'nun ve diğerlerinin peşinde dirimselci, iradeci, geçtalçı kopuşlar yaşayıp varoluşçu bir müride dönüşerek geçirmiş olmak hayatını nasıl etkilemiş? Şöyle, Alicia dünya çapında bir zeytinyağı uzmanı olup çıkmış. Hiçbir şey kaçınılmaz değil ve hiçbir şey önceden bilinemiyor. Kendi eliyle tasarladığı dramatik kıyafetlerin, utangaçlıkla teşhircilik karışımı edasının ardında Alicia bir geisha olmaya çalışıyor. Son derece zeki bir kadın ve kişiliğinin işlemeyi en çok istediği cephesi olarak tensel hazzı seçmiş. Yıllar süren teorik hazırlık dönemine rağmen insanların hoşuna gidecek şekilde davranmaya ve ben kimim gibi sorular sorarak yolunu şaşırmamaya özellikle dikkat ediyor. Geyşalar tavşan kızların zıddıdır bilindiği gibi. Gençlik ve güzellikleri için değil, dünyanın en eski mesleğinden de eski, daha çok tapınak ayinlerini yöneten kadınlarınkine yakın bir becerinin sahibi oldukları için hayranlık görürler. Erkekleri, istediklerini asla tam olarak elde edemeyecekleri gerçeğiyle uzlaştırmak için törenler düzenleme becerisi. Okulda öğretilenleri bir tarafa, insanın ruhunda olup bitenleri başka bir tarafa koymak gerekiyor. Alicia'ya çocukluğundan utangaçlığı kalmış. Ta ki 20 yaşındayken adamın biri durduk yerde ona aşık olduğunu açıklayıncaya kadar. Halbuki Alicia adamın kendisiyle ilgilendiğinin farkında bile değilmiş. Kız okuluna gitmiş olmasının yanı sıra ailesi de babası hariç tutulursa tümüyle kadınlardan oluşuyormuş. 3 kız kardeş, 1 büyük anne, 2 hizmetkar ve erkeklerden çok tabiata sevdalı bir anne. Erkekler onun dünyasına hiç girmemiş. O da hayatın tadını onlarsız çıkarmayı öğrenmiş. Hayatının bu ilk erkeğine cevabı, adam ona duygularımı ifade etmeye ve beni fark etmeni sağlamaya çalışıyordum diye yazmış.